Sarı özeğin yağmuru ne ata yem olurdu ne eşeğe yük. Kar yavaş yavaş toprak tarafından emilirdi ama yağmur ne kadar çok, ne kadar şiddetli yağarsa yağsın, diner dinmez avuç içinde kayan cıva gibi derelere, vadilere akıp giderdi. Köpürüp gürüldeyerek akan sellerden bir şey kalmazdı. Tufan gibi yağan yağmurdan birkaç dakika içinde dereler, seller oluşmuş, köpüklenerek, gürleyerek akmaya başlamıştı. Boranlılar da ellerine geçirdikleri kapları alıp sellere doğru koşmaya başladılar. Koşuyor, oynuyor ve ellerindeki kapları suya salıyorlardı. Davul ve Saule gibi büyüyecek çocuklar bir tekneye ya da leğene binerek yüzdüler. Daha küçükleri de ana babaları yüzdürüyordu. Yağmur dinmek bilmiyordu. Leğenlere binip yüzen çocuklar az sonra kendilerini istasyon girişinde demir yolu tümseyinin dibinde buldular. Tam o sırada bir yolcu treni geçmekteydi. Yolcular vagon pencerelerinden başlarını uzatıp bozkırın ortasındaki bu garip, bu kaçık insanlara şaşkın şaşkın baktılar. Yolcuların bazıları ıslık çalıyor, bazıları alaylı alaylı bağırıyor, "Dikkat edin ha, boğulursunuz!" diye gülüyorlardı. Yolcuları pek güldüren o manzara gerçekten tuhaf olmalıydı. Tren geçip gitti. Vagonları sağanaktan iyice yıkanmıştı. Herhalde birkaç gün sonra yolcular bu küçük istasyonda gördükleri tuhaf olayı, o tuhaf insanları, arkadaşlarına, tanışlarına anlatıp onları da güldürmek isteyeceklerdi. Yedigey o sırada Zarife'nin ağladığını fark etmeseydi belki olayı hiç de öyle düşünmeyecekti. Gerçi böyle bir yağmurda insanın yüzü şarıl şarıl sular ıslanırken onun ağladığını anlamak zordu ama yine de belliydi, ağlıyordu işte. Güler gibi yapıyor, neşeli görünmeye, sözde gülüş ve çığlıklarla çığırıklarını tutuyordu ama yine de gizleyemiyordu ağladığını. Abu Talip farkına vardı ve onun ellerini tutarak "Ne oldu sana? Hasta mısın yoksa? Hadi içeri girelim." dedi. "Bir şeyim yok, hıçkırık tuttu da," dedi Zarife. Eğlenmeye, oynamaya, beklenmedik bu yağmurun armağan ettiği o mutluluk anında çocukların neşesini artırmaya devam ettiler. Yedigey'in neşesi kaçmıştı. Çünkü kendi gözleriyle görmüştü Zarife'nin ağladığını. Bundan çok daha iyi bir hayatın varlığını bilen o zavallılar için o günkü olay aslında pek acı bir şey olmalıydı. Yaşamakta oldukları güzel hayatı, böyle bir yağmurun hiç önemi olmayan, insanların temiz, berrak sularda yüzdüğü, şartların, eğlencelerin bambaşka olduğu, ana babaların çocuklarını da daha başka yetiştirdikleri, onlarla daha başka ilgilendikleri bir hayatı almışlardı onlardan. Zarife bunu unutamıyor, bunun için ağlıyor olmalıydı. Yedigey çocuklar için eğlenceli bir gün yaşatmaya çalışan Abu Talip ve Zarife'nin üzüntüsünü artırmamak için hiçbir şeyin farkına varmamış gibi onlarla birlikte eğlenmeye devam etti. Dinmek bilmeyen yağmur altında büyükler de küçükler de oyuna doyup yoruldular. Sonra herkes evine doğru koştu. Yedigey bir ara durup kuttubay evlerin, ana baba ve iki çocuğun yan yana koşmalarına baktı. Hepsi sırılsıklandı. Sarı özellikli hiç olmazsa bir gün bir defacık mutlu olmuşlardı. Yedigey küçük kızını kucağında taşıyarak, büyüğünün elinden tutarak evinin eşiğinde göründüğü zaman Ukubala şaşkınlıktan dilini yutacaktı. Korkuya kapılarak sordu onlara, "Aman tanrım, ne oldu size? Neye benziyorsunuz böyle?" Yedigey karısını yatıştırmak için "Korkma, korkma, bir şey yok," dedi. Sonra da gülerek ekledi, "Atan deve sarhoş olunca taylaklarla oynarmış." Dipnot, taylak deve yavrusu. Atan erkek deve, deve yavrusuna köşek ve torum da denir. "Bakıyorum sen de öyle yapmışsın," dedi Ukubala gülümseyerek. "Hadi hemen soyunun, sudan çıkmış tavuk gibi durmayın orada." Yağmur nihayet dinmişti ama geceleyin ardı arkası kesilmeyen gök gürlemelerinden uzaklarda sabaha kadar yağdığı anlaşılıyordu. Yedigey gece birkaç defa uyandı ve buna kendisi de şaştı. Eskiden yani Aral kıyısında yaşadığı zamanlar gök tam başının üzerinde yarılmış gibi gürlerdi de yine de uyanmazdı. Herhalde orada yağışlar ve gök gürlemeleri de çok olduğu için buna alışmıştı. Orada hayat bambaşkaydı. Hafta 7 gün 8 gök gürlerdi. Yedigey her uyanışında kirpiklerini aralayıp bozkırın uzaklarında parlayıp oraları aydınlatan şimşeklerin cama vuran ışıltılarını görüyordu. Yedigey o gece rüyasında kendini cephede, düşman ateşi altında gördü. Ama mermiler ses çıkarmadan patlıyordu. Düştükleri yerde toprak kara fıskiyeler gibi yukarı savruluyor, havada bir an kalıyor, sonra yine aşağı dökülüyordu. Bu patlamalardan biri onu kaldırıp havaya fırlattı. Oradan korkunç bir uçuruma doğru inmeye başladı. Kalbi duracaktı neredeyse. Sonra da hücuma geçti. Onunla birlikte saldırıya geçen boz kaputlu birçok asker vardı ama hiçbirinin yüzünü göremiyordu. Sanki ellerinde makineli tüfeklerle ama içleri boş kaputlardı hücuma geçenler. Kaputlar "Urra!" diye bağırdılar. Yedigey o zaman önünde yağmurdan sırılsıklam ıslanmış Zarife'yi gördü. Zarife gülüyordu. Tuhaf. Yağmurdan sırılsıklam olmuştu kadın. Üzerinde basma entarisi, saçları darmadağın, yüzlerinden sular akıyor ve gülüyor, gülüyordu. Yedigey hücumdaydı, duramazdı. Niye gülüyorsun Zarife? Böyle zamanda gülünür mü diye bağırdı ona. Gülmüyorum, ağlıyorum dedi kadın. Ama yine de gülmeye devam ediyor, yüzünden şarıl şarıl sular akıyordu. Ertesi gün gördüğü rüyayı Abu Talip ve Zarife'ye anlatmak istedi ama pek iyiye yorumlamadığı için vazgeçti bundan. Durup dururken ne diye üzecekti o insanları? O büyük yağmurdan sonra sıcak yine dönüp geldi Sarı Özeğe. Kazankapın deyimiyle yaz beyinin lütfu bitmişti. Ama bu defa sıcaklar dayanılmayacak kadar şiddetli değildi. Sonra yavaş yavaş sonbahar öncesinin güzel havaları geldi. Bunaltıcı sıcaklardan kurtulan çocukların şen şakrak sesleri yine duyulur oldu. İşte bugünlerde Kumbel istasyonuna Kızıl Ordu karpuz ve kavunlarının geldiği haberini aldılar. Buranlılar isterlerse payları oraya gönderilecek, isterlerse gidip kendileri alacaklardı. Yedigey bunu fırsat bildi ve istasyon şefine karpuzları gidip kendilerinin almaları gerektiğini, aksi halde kötülerinin gönderileceğini söyledi. Bunun üzerine istasyon şefi Buranlı'nın payı olan karpuz ve kavunları seçip getirmeleri için Yedigey ve Abu Talip'e izin verdi. Yedigey'in asıl istediği de Abu Talip ve Zarife'ye, onların çocuklarına bir günlüğüne de olsa Buranlı dışında bir hava aldırmaktı. Kendileri de biraz hava alsalar hiç fena olmazdı. İki aile, Yedigey ve Abu Talip'in aileleri sabah erkenden Kumbel'e giden bir yük trenine bindiler. Giyinmiş kuşanmışlardı. Ne büyük bir sevinçti o. Çocuklar sanki bir masal ülkesine gidiyorlardı. Sevinçten yerlerinde duramayan çocuklar hep soruyorlardı. Kumbel'de ağaçlar var mı? Var elbet. Otlar da var mı? Var ya, hem de yemyeşil. Çiçekler de var. Büyük evler, büyük büyük caddeler ve caddelerinde otomobiller de var mı? İstediğimiz kadar karpuz kavun var mı? Ya dondurma? Dondurma da var mı? Peki deniz? Denizde var mı? Bindikleri vagonun kapısına çocuklar düşmesin diye bir tahta uzatmışlardı. Buradan düzenli akıntılar halinde rüzgar giriyor, içerisini serinletiyordu. Yedigey ile Abu Talip kapının önünde oturmuşlardı ve ne olur ne olmaz diye kapıyı yarı yarıya kapatmışlardı. Hem kendi aralarında konuşuyor hem de çocukların sorularına cevap yetiştiriyorlardı. Bir arada seyahat ettikleri, hava güzel ve çocuklar sevinçli olduğu için Yedigey pek memnundu. Ama en çok Abu Talip ve Zarife'nin mutlulukları sevindiriyordu onu. Bu dertli karı koca kısa bir süre içinde olsa onları yıkıp ezen sıkıntıları bir yana bırakmışlardı ve yüzleri gülüyordu. Yedigey onların bu halini görüp iyimserliğe kapılıyor. Kim bilir artık Boranlı'ya alışır kalırlar diyordu kendi kendine. Tabii onları burada da rahatsız edenler olmazsa. Zarife ve Ukubala'nın kendi aralarında günlük hayattan söz ederek gevezeliğe dalmış olmaları da hoş bir şeydi. Mutluluk içinde yüzüyor gibiydiler. Böyle olmalıydı işte. İnsanın mutlu olması için daha fazlasına gerek var mıydı? Buydu Yedigey'in istediği. İnşallah Kutubayev ailesi başlarına gelen sıkıntıları unutur, kendilerini toplar, seçme hakları olmadığına göre Boranlı'da yaşamaya alışır giderlerdi. Onunla yan yana, omuz omuza oturduğu, Abu Talip güvenilir bir adam olduğu için de memnundu. Birbirlerini çok iyi anlıyorlardı ve bunun için fazla söze gerek kalmıyordu. Yedigey de onun alınacağı, hafife alınmayacak acılarına dokunacak sözler söylemekten kaçınıyordu. Yedigey Abu Talip'in aklına, bilgisine değer verir, saygı duyardı. Ama asıl beğendiği tarafı ağırbaşlılığı, ailesine bağlılığı, çocuklarının iyiliği ve geleceği için kendi hayatını içe sayar gibi çalışmasıydı. Kuvvetini de bundan alıyordu zaten. Bu yeni arkadaşını dinledikçe, bir insanın başkalarına yapabileceği en büyük iyiliğin, çocuklarını iyi terbiye etmek, iyi yetiştirmek olduğunu da anlıyordu. Bunun için başkalarının yardımına gerek yoktu. İnsan bu işe her gün zaman ayırmalı, adım adım gitmeli, kendini tamamen ailesine, çocuklarına vermeliydi. Söz gelişi şu Sabit Can'ı ele alalım. Daha küçük yaştan onu bir yatılı okula vermişlerdi. Sonra çeşitli okullara, enstitülere göndermişlerdi. Zavallı Kazankap. Biricik oğlu iyi okusun, şehirlerde oturup iyi bir hayat yaşasın diye elinde avucunda ne varsa harcamıştı. Sonuç ne oldu? Birçok şey öğrenmişti ama yine de beş para etmezdi. Hiçbir işe yaramazdı. Kavun karpuz almak için gittikleri Kumbel yolunda Yedigey daha iyi bir çıkış yolu yoksa Abu Talip Kutlubeyev'in Boranlı'ya yerleşmesi gerektiğini düşünüyordu. İç sıkıntısından kurtulsun, birkaç hayvan edinsin, elinden geldiğince ve olabildiği kadar uzun süre çocuklarını Sarı Özek'te yetiştirsin. Elbette bu düşüncelerini ona söylemiş değildi ama konuşurlarken Abu Talip'in de bu niyette olduğunu anlamıştı. Çünkü Abu Talip söz arasında kışlık patatesi nereden temin edeceğini, karısı ve çocuklar için karda giyilen keçe çizmeleri nereden alabileceğini sormuştu. Kumbel'de bir kütüphane olup olmadığını, kütüphanenin istasyonda çalışanlara okumak için kitap verip vermediğini de sormuştu. Aynı gün bir yük trenine binerek geri döndüler. Boranlı için ayrılan kavun karpuzları getirdiler. Kumbel'de çocuklar akşama doğru yorgunluktan bitkin hale gelmişlerdi ama çok mutluydular. Başka bir dünya görmüşlerdi orada. Oyuncak kalmış, dondurma ve türlü türlü şeyler yemişlerdi. Ama bir küçük olayla da karşılaştılar. Şehir berberinde çocukları tıraş ettirmek istemişlerdi. Sıra Ermiye gelince kıyamet koptu. Çocuk saçını kestirmemek için bar bar bağırdı, tepindi, ağladı. Onu tıraş olmaya razı etmek, susturmak için çok uğraştılar ama Ermek susmak bilmiyor, kaçmak istiyor ve baba, baba diye bağırıyordu durmadan. O sırada babası berberin yanındaki mağazaya gitmişti. Zarife ise ne yapacağını bilemiyor, utancından renkten renge giriyor, çocuğun o güne kadar hiç tıraş olmadığını söyleyerek huysuzluğuna mazeret bulmaya çalışıyordu. Gerçekten de Ermek'in çok güzel, annesininki gibi gür ve kıvırcık saçları vardı. Saçları yıkanıp tarandığı zaman öyle güzel olurdu ki insan seyrine doyamazdı. Bu yüzden kesmeye kıyamamışlardı. Ermeği tıraş olmaya razı etmek için Ukubala, kızı Saule'nin saçlarını uçtan biraz kestirdi ve Ermeğe bak, o bir kız çocuğu olduğu halde korkmuyor dedi. Bu sözler onu biraz yatıştırdı ama berber makineyi eline alınca yine yaygarayı bastı. O sırada Abu Talip girdi dükkana. Çocuk berber koltuğundan fırlayıp kendini babasının kucağına attı. Babası da onu kollarını alıp havaya kaldırdı, bağrına bastı. Çocuğun çok korktuğunu, ona daha fazla işkence etmemek gerektiğini anlamıştı. Bizi bağışlayın dedi, başka zaman tıraş oluruz. Biraz cesaretimiz artsın da, şimdilik idare eder, acelesi yok, başka zaman tıraş oluruz. Konvansiyon uçak gemisinde özel yetkilerle donatılmış komisyonların olağanüstü toplantısında varılan ara anlaşmaya göre, Parite yörünge istasyonuna yeni bir şifreli mesaj gönderildi. Dünya dışı bir uygarlığa geçmiş bulunan Parite 1-2 ve Parite 2-1 kozmonotlarına ulaştırılmak üzere gönderilen bu mesajda, bu kozmonotların ortak yönetim merkezinin geniş açıklama ve direktifleri gelmeden yerlerinden ayrılmamaları ve hiçbir eyleme geçmemeleri emrediliyordu. Toplantı yine gizli yapılıyordu. Konvansiyon uçak gemisi yine Büyük Okyanus'ta, Aleut Adaları'nın güneyinde, San Francisco ile Vladivostok'a tam eşit uzaklıkta bir noktadaydı. Dünyada hiç kimse gezegenler arası çok önemli bir olay yaşandığını, İye yıldızı sisteminde dünya dışı bir uygarlığın hüküm sürdüğü bir gezegen, bu gezegende yaşayan akıllı yaratıkların dünyalılarla ilişki kurma teklifinde bulunduklarını henüz bilmiyordu. Olağanüstü toplantıda iki tarafın komisyon üyeleri bu beklenmedik ve hiç görülmemiş meselenin çözümü için hararetli bir tartışmaya girmiş, lehte aleyhte görüş bildiriyorlardı. Her komisyon üyesinin önünde bir sürü yardımcı bilgilerden başka, Parite 1-2 ve Parite 2-1 kozmonotlarının gönderdikleri mesajların tam metni de bulunuyordu. İki kozmonotun verdiği bilgiler ayrıntılı olarak ve her sözün üzerinde durularak inceleniyordu. Orman göğsü gezegenindeki akıllı varlıkların hayatı ile ilgili en küçük ayrıntı üzerinde duruluyor, her şeyden önce de o gezegenlerdeki uygarlığın dünya uygarlığındaki tecrübelere uyarlanıp uyarlanamayacağı, özellikle de bu komisyonların mensup olduğu iki ülkenin çıkarlarına uygun düşüp düşmeyeceği tartışılıyordu. Mesele çok önemliydi, daha önce hiç karşılaşılmamıştı ama yine de bir an önce çözüme bağlanması gerekiyordu. Büyük Okyanus'ta orta şiddette bir fırtına denizi çalkalamaya devam ediyordu. Kutubayev ailesinin en şiddetli sıcaklarla gelen o amansız yaza dayandıklarını, umutlarını yitirmediklerini ve pılı pırtıyı toplayıp gitmeye hazırlanmadıklarını gören Boranlılar, onların artık burada kalıp tutunmaya çalışacaklarını anlamışlardı. Abu Talip kendini toparlamış, buradaki hayat şartlarına uyum sağlamış görünüyordu. Şüphesiz başkaları gibi o da Boranlı'nın dünyanın en berbat yeri olduğunu söyleyebilirdi ve buna da hakkı vardı. İçme suyu bile çok uzaklardan tankerle taşınıyordu. Daha kötü ne olabilirdi? Bir bardak taze su içmek isteyenin, devesini semerleyip onu çölün bir ucuna koşturması, bir kuyuda tulumları doldurması gerekiyordu. Buna da ancak Kazangap'la Yedige'yi cesaret edebilirlerdi. 1952 yılındaki bu durum 60'lı yıllara kadar devam edecek ve ancak 1960'lı yıllarda tulumbalı bir kuyu açılacak ve yel değirmeniyle elektrik üretilerek bu tulumba çalıştırılacaktı. Ama o zamanlar bunu hayal bile edemezlerdi. Bütün bu güçlüklere rağmen Abu Talip ne Boranlı'yı lanetliyordu ne de Sarı Özek Bozkırı'nı. Günlük hayatta karşılaşılan bütün bu güçlükleri olduğu gibi iyisini iyi, kötüsünü kötü kabul ediyordu. Aslında orasının öyle oluşunda o yerin bir suçu yoktu. Orada tutunup tutunamayacağına, yaşayıp yaşayamayacağına karar verecek olan insanın kendisiydi. Burada kalmaya karar verenler ellerinden geldiği kadar rahat bir düzen kurmaya gayret ediyorlardı. Kutubayev ailesi de gidebilecekleri başka bir yer olmadığı için Boranlı'da kalmayı kararlaştırdılar ve işe dört elle sarıldılar. Bu yüzden de boş vakitleri hemen hemen hiç kalmadı. İstasyonda onlara düşen pek çok iş vardı. Bunlardan arta kalan zamanlarında kaldıkları barakayı onarıp kışa hazırlamak için çalışıyor, bu yüzden de bitkin düşüyordu. Sobayı tamir ediyor, kapıyı pencereleri rüzgar girmeyecek şekilde sağlamlaştırıyordu. Böyle işleri çalışkın değildi. Bereket versin yedi geyi vardı ve ona alet vererek gerekli malzemeyi bularak yardım ediyordu. Sıra küçük hangarın yanına kiler olarak kullanılacak bir yer kazmaya gelince Kazangap da yardıma koştu. Üçü el ele vererek büyükçe bir çukur kazdılar. Çukurun üzerine eski traverslerle örttüler. Traverslerin üzerine de kil ve saman karıştırarak yaptıkları balçıkla sıvadılar. Bunun üzerine hayvanlar basıp düşmesin diye bir çatı yaptılar. Onlar da bu işleri yaparlarken Abu Talip'in iki oğlu yanlarından hiç ayrılmadı. Ayaklarına dolanıp durdular. Ama yine de çocuklar onların neşelerini artırıyordu. Bu arada Kazangap ve Yedigey bu yeni komşularına daha başka yardımlarda bulunmayı da kararlaştırdılar. İlkbaharda onlara bir sağma deve vereceklerdi. Ama önce Abu Talip deve sağmayı öğrenmeliydi. Deve inek sağar gibi oturarak değil, ayakta durarak sağılırdı. Ayrıca deveye özellikle de köşeğine iyi bakmalıydı. Yavruyu zamanında emzirmek, zamanında anasından ayırmak gerekirdi. Bütün sütü emmesine engel olunmalıydı ama beslenmesine yetecek kadar da süt bırakılmalıydı. Çünkü deve yavrusu çok naziktir ve sürekli bakım ister. Kısacası bu işleri öğrenmeliydi. Yedigey, Abu Talip'in ev işleriyle meşgul olmasına, Zarife ile birlikte iki ailenin çocuklarını okumayı, yazmayı, resim yapmayı öğretmesine seviniyor, çok memnun oluyordu ama onu asıl memnun eden bu yitik Boranlı'da her türlü sıkıntının üstesinden gelip kendisine özel uğraşılar bulmasıydı. Her aydının yapması gereken şeyi yapıyor, yani kitap okuyor, yazı yazıyordu. Yedigey böyle bir dostu olduğu için gizliden gizliye gurur duyuyor ve bu yüzden de ona hep yakın olmak istiyordu. Kültürlü, bilgili insanlara çok saygı duyardı. Sarıöze'ye sık sık gelen jeolog Yelizarov ile yakın dostluk kurması da gösteriyordu bunu. Abu Talip de Yelizarov gibi çok şey bilen kültürlü bir insandı. Ne var ki çok açılmaz, çok konuşmazdı. Bununla birlikte bir gün Yedigey ile uzun uzun ciddi ciddi konuştu. Bir akşamüstü işlerini bitirmiş evlerine dönüyorlardı. Yolun 7. kilometresinde karın sık sık yolu tıkadığı yerde tahtadan bir süper ya da engel yapmışlardı o gün. Henüz sonbaharın başıydı ama kar bastırmadan gerekli hazırlığı yapmalıydılar. Bu mevsimde akşam üzerleri çok güzel, aydınlık ve dinlendirici olur. İnsana bir dostuyla konuşmak, dertleşmek arzusu verir. O gün sarı özek düzlükleri ve tepeleri akşamın alacakaranlığına bürünmekteydi. Böyle akşamlarda aralın dibi de sandaldan bakılınca böyle görünürdü. Şundan bundan konuşurken Yedigey Abu Talip'e sordu. Yahu Abu, akşamları ne zaman evinizin yakınınızdan geçsem seni pencerenin önünde, lambanın yanında oturmuş bir şeyler yaparken görüyorum. Yazı mı yazıyorsun yoksa bir şey mi tamir ediyorsun? Ne yapıyorsun? Abu Talip küreği bir omuzundan ötekine aktardı ve içtenlikle cevap verdi. Başka çarem yok. Ancak geceleri çalışabiliyorum. Çalışma masam yok. Onun için çocukların yatmasını bekliyorum. Onlar yatınca Zarife ile geçiyoruz pencere çıkıntısının başına. O kitap okuyor, bense anılarımı yazıyorum. Daha vakit varken unutmadan kaleme almak istiyorum onları. Savaş anılarımı, en çok da Yugoslavya'da geçen yıllarımı anlatıyorum. Zaman çabuk geçiyor ve olaylar da çabuk unutuluyor. Bir süre sustu. Çocuklarım için neler yapabileceğimi her zaman düşündüm. Onları yedirip içirmek, terbiye etmek görevimiz. Bunu elimden geldiği kadar yapıyorum. Ama ben birkaç yıl içinde öyle olaylar yaşadım, öyle sıkıntılar çektim ki başkaları bunu 100 yılda göremez, yaşayamaz. Bunca çileli maceraya rağmen hala yaşıyorum işte. Düşündüm ki kaderin beni o felaketlerden çıkarması belki bir tesadüf değildir. Bunları başkalarına, her şeyden önce çocuklarıma anlatmam, onların ders alması için sağ bırakmıştır beni. Madem ki dünyaya gelmelerine sebep oldum, hayatımı, düşüncelerimi bilmeleri gerekir. Ben böyle düşünüyorum. Elbette herkesin kabul ettiği gerçekler, ortak doğrular vardır. Ama herkesin bir de kendi görüşü, düşüncesi, tecrübesi vardır. İşte bu görüşler o kişinin ölümüyle yok olup giderler. Bir insan dünya güçlerinin vuruşmasından, ölümle kalım arasındaki birçok halkalardan geçmişse, bu kargaşada 100 defa ölebilecekken hala hayatta kalmışsa, çok görmüş, çok öğrenmiş olur. Neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamış olur. Yedigey şaşırdı ve onun sözünü kesti. Dur hele, anlayamadığım bir nokta var. Belki bu söylediklerin çok doğrudur. Ama senin çocukların daha çok küçük. Berberin tıraş makinesinden bile korkuyorlar. Senin bu yazdıklarını nasıl anlayacaklar? İşte ben de onun için yazıyorum ya. Kimse kimsenin ne kadar yaşayacağını bilemez. Benim daha uzun süre yaşayacağımı kim bilebilir? Daha 3 gün önce kafamda 1000 türlü düşünce dalıp gitmiştim. Kazankaptan vaktinde kolumdan tutup çekmeseydi tren altında ezilip ölecektim. Bir güzel de azarladı beni. Çocukların ölmediğin için diz çöküp Tanrı'ya şükretsinler dedi. Yedigey onun çok dalgın olduğunu söyleyip bir daha uyarmak için bunu fırsat bildi. Kazankap'ın hakkı var, sana hep söylerim. Zarife'ye de söyledim. Tren yolunda öyle dalgın yürüyorsun ki sanki lokomotif raydan çıkıp sana yol verecek. Güvenlik kuralları diye bir şey var, bunu bilirsin. Senin gibi okumuş bir adama kaç kere söyleyeceğiz bunu? Sen bir demir yolu işçisisin ama demir yolunda olduğunu unutup pazar yerinde dolaşıyormuş gibi yürüyorsun. Hiç şakası yok bu işin. Abu Talip'in suratı biraz asıldı. Anladık anladık. Öyle bir şey olsa tek suçlusu ben olurum. Öğüt vermeyi bırak da beni dinle. Söz açıldığı için söyledim. Anlat sen, dinliyorum. Eskiden insanlar çocuklar için miras bırakırlardı. Bazen iyi, bazen kötü olurdu bu. Duruma göre değişirdi. Ne kadar çok kitap yazılmış, ne kadar çok masal anlatılmış, ne kadar da çok piyes oynanmıştır bu konuda. Niçin? Çünkü bu miraslar çok defa haksız kazançlardan, başkalarının sırtından sağlanan mal mülk olurdu. Onun için mirasla birlikte birçok günah, haksızlık, kötülük meydana gelirdi. Ama Allah'a şükürler olsun ki şimdi miras meselesi diye bir şey yok. Benim bırakacağım mirasın ise kimseye bir zararı olmayacak. Benim mirasım benim ruhumdan, benliğimden, yazılarımdan ibaret olacak. Savaş yıllarında görüp yaşadığım olayları anlatan yazılardan ibaret. Çocuklarıma bırakacağım başka zenginliğim yok. Burada, bu sarı özek bozkırında karar verdim buna. Hayat beni yok olayım, yitip gideyim diye yavaş yavaş buralara kadar itti. Ben de bütün yaşadıklarımı, gözlemlerimi ak kağıda kara yazılarla dökeceğim ve miras olarak bunları bırakacağım çocuklarıma. Yarınlara, bütün arzularıma, belki onlarla ve onlarda ulaşırım. Benim yapamadıklarımı belki bir gün onlar gerçekleştirirler. Onların çağında hayat bizimkinden bile daha güçlü olacak. Onun için daha küçük yaşta bazı şeyleri öğrensin, akıllarını başlarına toplasınlar. Bir süre sessizce her biri kendi düşüncelerine dalarak yürüdüler. Arkadaşının söyledikleri Yedigey'e biraz tuhaf geldi. İnsan yeryüzünde varoluşunu böyle de yorumlayabilirmiş demek diye düşündü. Yine de şaştığı şeye bir açıklık kazandırmak istedi. Ama herkes çocuklarımızın bizden daha iyi, daha rahat ve mutlu yaşayacağını inanıyor. Radyodan da söylüyorlar bunu. Sen ise tam aksini söylüyorsun. Atom savaşından mı söz etmek istiyorsun? Yalnız ondan değil. Yeni bir savaş olacağını pek inanmıyorum. Olsa bile çok sonra, uzun zaman sonra olur. Mesele ekmek meselesi de değil. Tarihin çarkı gittikçe daha hızlı dönüyor. Çocuklarımız her şeyi kendileri anlayıp öğrenmek, kendi akıllarıyla yapmak, bizim işlerimizi üstlenmek zorunda kalacaklar. Oysa düşünmek her zaman acı veren ağır bir iştir. Onun için onların hayatı bizimkine göre daha zor olacaktır. Yedigey arkadaşından düşüncelerini daha açık söylemesini istemeye cesaret edemedi. Düşünmek için her zaman acı ve ağır bir şey oluyordu. Sonraları bu konuşmayı hatırladıkça niçin sormadım diye pişmanlık duyacaktı. Çünkü sorup öğrenmesi, iyice kavraması gerekirdi. Abu Talip Yedigey'in şüphelerini gidermek istercesine konuşmaya devam etti. Bütün bunları niçin söylüyorum? Şunun için. Küçük çocuklar büyüklerin her şeyi çok iyi bildiklerini, çok akıllı ve her zaman da haklı olduklarını sanırlar. Ama biraz büyüyünce bunun pek doğru olmadığını anlarlar. Onları terbiye edenlerin, yani biz ana babaların bazen ne kadar gülünç, acınacak halde olduğunu görürler. Zaman çarkı dönüş hızını artırıyor. Bununla birlikte kendi kuşağımız için son sözü yine kendimiz söylemeliyiz. Atalarımız bu maksatla bazı efsaneler, masallar söylemiş ve kendilerinden sonraki kuşaklara ne kadar büyük insanlar olduklarını anlatmak, kanıtlamak istemişlerdir. Biz de bugün atalarımız hakkındaki yargımızı bu efsanelere bakarak veriyoruz. İşte çocuklarım için benim yaptığım da bundan farklı bir şey değildir. Benim efsanelerim, benim savaş yıllarımı anlatıyor. Partizanlarla birlikte geçirdiğim yılları yazıyorum. Neler olduğunu, neler görüp neler yaşadığımı bir bir anlatıyorum. Büyüdükleri zaman bunları okuyup anlayacaklarını, yararlanacaklarını umuyorum. Buna inanıyorum. Başka düşüncelerim de var. Çocuklar sarı özek bozkırında büyüyecekler. İyice büyüdükleri zaman hiçbir zaman değeri olmayan berbat bir yerde yaşadıklarını söylemesinler kendilerine. Onun için bizim eski türkülerimizi de teker teker kaydediyorum. Onları kaydeden bir yazar olmasa zaman unutulup gider ve bir daha kimse hatırlamaz. Bana göre bu türküler bize geçmişimizi anlatan belgelerdir. Senin Ukubala çok türkü biliyor. Bunları hatırladıkça bana söylemeye söz verdi. Yedigey övünçle cevap verdi. Aa tabii, çok türkü bilir, çok da güzel söyler. Soyu kökü Aralı'dır onun. Biz Aral kıyısında doğup büyümüş Kazaklarız.